Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Tin Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, incire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık, sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip de salih amellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir bölü tr bölü adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin birinci bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Bilindiği üzere günümüz insanı kendisinden ve varlık aleminden doğru bir algılamaya muhtaçtır. Son bir asırda dünyada yaşanan acı ve korkunç olaylar ve yıkıcı savaşlar yüzünden birçokları dünyanın geleceği konusunda derin hüsran yaşıyor. Buna karşın insanların onları geleceğe imser yapacak ve gerçek gereksinimlerini karşılayacak güvenli bir sığınak bulma arzusu her geçen gün daha da belirgin bir şekilde hissediliyor.
Dizi sohbetimizde esas amacımız biraz önce de anlatıldığı üzere sizlerle en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimleri ve öğretilerini paylaşmaya çalışacağız. Yine biraz önce anlatıldığı üzere dizi sohbetimiz boyunca bu amaca ulaşmak için tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Tüm temennimiz dizi sohbetimizde İslam dininden açık ve şeffaf bir tablo sunmaktır.
Şimdi esas konumuza geçmeden önce gelin dinin insanların yaşamındaki konumu ve önemi hakkında bazı hatırlamalarda bulunalım. İnsanların yaşamlarında karşılaştıkları en temel sorulardan biri, dinin onların yaşamında ne gibi rol ifa ettiği veya nasıl bir faydası olduğu sorusudur. Neden dindar olmayız ve acaba dinsiz yaşamak mümkün mü? Tarihin de şehadetine göre insanoğlu yaratıldığı ilk günden itibaren içinde dindarlığa ve tapmaya yönelik güçlü bir eğilimle yaşadı. Din en büyük ilahi nimetlerden biridir ve tapma duygusu da insanla sürekli birlikte olan bir duygu sayılır. Tarihi belge ve kanıtlara göre dünyada hemen hemen tüm beşeri toplumlarda bir nevi dine eğilim söz konusu olmuştur. Bu mesele başlı başına din meselesinin insanların içinde var olan fıtri bir gereksinim olduğunu gösteriyor. Demek insanoğlu sürekli dine ve öğretilerine ihtiyacı vardır ve dinden bağımsız olması asla söz konusu olamaz.
Fransız filozof Ernest Renan, dinin insan üzerindeki tesirinin kalıcı oluşu hakkında şöyle diyor. Belki bir gün sevdiğim her şey yok olup dağılabilir. Zevk aldığım her şey heba olabilir. Fakat dine olan ilgimin yok olması asla mümkün değildir. Ve bu ilgi ebediyen yaşayacak ve benim vücudumda maddiyatın batıl olduğuna dair açık ve net bir şahit olacaktır. Amerikalı ünlü tarih yazarı Will Durant ise dinin yaşamın ruhu olduğunu belirterek şöyle diyor. Dinsiz yaşam sıkıcı, alçak ve ruhsuz ceset gibidir.
İslam dininde ise insanın dine yönelik eğilimi ve bunun fıtrı olduğu ve insanların dini olan kalıcı ihtiyacı Rum suresinin 30. ayetinde şöyle beyan edilmiştir. Resulüm, sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratılışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Bilindiği üzere insan oldukça karmaşık ve sırlarla dolu bir mahluktur. Ve kendisinden üstün bir dünya olarak söz edilir. İnsanoğlu yaratılışın ta başından kendi gereksinimlerini tanımak ve onlara karşılık vermek için çaba harcamıştır. Bu yüzden ve insanların hakikati bulmak ve kendisini ve varlık alemini tanımak için sarf ettiği çabalardan çeşitli beşeri düşünceler doğmuştur. Kuşkusuz insanların temel sorularına ve ihtiyaçlarına cevap veremeyen her türlü düşüncenin fazla yaşama şansı yoktur. İnsan, cisim ve ruhtan oluşan bir mahluktur. Sürekli maddi manevi saadete ermeye çalışır. İnsan, mutluluk ve saadetini güvence altına alabilecek bir programa muhtaçtır. Kuşkusuz insanın saadete ermek için istediği yol haritasında varlığının tüm boyutları gözetilmelidir.
İranlı çağdaş büyük düşünür ve filozof Allame Tabatabai, insanın yaşam programı, onun fıtratı ve yaratılışı ile eşgüdümlü ve geniş bakışlı olması gerektiğini belirterek şöyle diyor. Yüce Allah tüm mahluklarını ve insanı kendisinin belirlediği saadete ve yaratılışın özel amacına doğru yönlendirir. İnsan için yaşamında gerçek yol, onun özel yaratılışı, onu ona doğru davet ettiği yoldur. Allame Tabatabai bu konuya şöyle açıklık getiriyor. Fıtrı dinin icabı, insan vücudunun hiçbir gücünün göz ardı edilmemesidir. İnsanın içinde var olan duygusal eğilimler gibi çeşitli ve çelişkili kapasiteleri ve eğilimleri dengelenmelidir ve her birine ötekileri rahatsız etmeyecek ölçüde hareket etme izni verilmelidir. Bu anlattıklarından hareketle hiç kimse Allah'tan başka teşri yasalarını ve yaşam kurallarını belirlemeye ve insanın görevlerini beyan etmeye layık değildir. Çünkü insan yaşamında kanunlar ve kurallar ancak yaratılış yolu ile kendisi için belirlendiği durumda etkili olabilir. Bu durumda iç ve dış etkenler ve sebepler insanı bu kanunlara ve kurallara uymaya davet eder.
Yüce Allah İnsanı yarattı ve onu türlü gereksinimler, yetenekler, eğilimler ve kemallerle donattı. İnsan ise ebedi saadet ve mutluluğa ermek için, yaşamı için doğru ve güvenli bir yol seçmesi gerekir. Ancak insanın karşısında birçok engel, tehlike, yanlış yol ve saptırıcı etken bulunduğundan doğru yolu bulması ve seçmesi kolay değildir. Burada Yüce Allah'ın hikmeti insanı kendi haline bırakmamayı ve ona amacına ulaşma ve yeteneklerini ve iç güçlerini harekete geçirerek kullanma yolunu vahiy yolu ile göstermesini icap eder. İşte bu durum insanın dine olan ihtiyacının delillerinden biridir. İran'da büyük üstad Şehit Murtaza Mutahhari, Yüce Allah'ın insanlara enbiyaları ve peygamberleri gönderme gayesi hakkında şöyle diyor. Nebi, insanlarda öbür dünya arasında irtibat kurma aracıdır. Gerçekte insanlarla gayb alemi arasında bir köprüdür. Nübüvvet, insanın ilahi mesajı olan ihtiyacının sonucudur.
İnsanın dine olan ihtiyacının bir başka sebebi, aklı, hisleri ve tecrübeleri ile erişemeyeceği durumların söz konusu olmasıdır. Gerçek günümüzde beşeri ilim harikulade bir şekilde ilerlemiş. Ama bu gelişmelere paralel olarak meçhulların sayısı da bir o kadar artmıştır. Bunun sebebi ise beşerin marifet araçlarının sınırlı olmasıdır. İnsan bilim ve hikmetinin sınırlı olması yüzünden ihtiyacı olan bazı marifleri ve ilimleri din aracılığıyla öğrenmesi gerekir. Bu konuya Kur'an-ı Kerim'de de işaret edilmiştir. Nitekim Yüce Allah Bakara suresinin 151. ayetinde şöyle buyuruyor. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resul gönderdik.
Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi, dinin insanlar için zaruretini beyan ederken, dinin yüce ahlaki ilkelerin güvencesi olduğunu belirterek şöyle diyor. Din, Allah'a iman ve iç sorumluluk duygusu sayesinde düşünce ve inancı düzeltmek, yüce ahlaki ilkeleri geliştirmek, toplumda bireylerin ilişkilerini iyileştirmek ve her türlü haksız yaptırıma mani olmak için çok yönlü bir harekettir. Bu tanımdan hareketle mezhebin adalet, dürüstlük, kardeşlik, eşitlik, fedakarlık, ihsan ve diğer insani yüce sıfatların güvencesi olduğu söylenebilir. Bunlar ise yaşamımız, onlar olmaksızın düzeni bozulan ve savaş alanına dönüşen ilkelerdir.
Bu konuda ise Ayetullah Mekarim Şirazi şöyle diyor. Belki bu ahlaki ve sosyal ilkeleri mezhep olmaksızın da ulaşabiliriz. Fakat kesin olan şu ki bu kavramlar ve ilkeler güçlü bir dini inanç olmaksızın sadece asaletini yitirmekle kalmaz, aynı zamanda uygulanması gerekli görünmeyen bir dizi ikazlara dönüşür. Çünkü mezhepsiz ahlak ilkeleri samimi bir dostun nasihati gibidir ve onlara uymak veya uymamak kendi elimizdedir. Fakat insanın içini ve dışını bilen ve gözetleyen sonsuz bir ilim ve güce inanmak, insanın içinde ahlaki fidanların köklerini geliştirebilir ve insanları kendiliğinden görevlerini doğru biçimde yerine getirmeye ve gerektiğinde fedakarlık yapmaya yönlendirebilir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçokların eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan ve bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Sureverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nesirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen iki bölümde Fars dili ve edebiyatı ve İran'ın ve İslam'ın nüfuzu altında bulunan topraklarda nasıl yayıldığından söz ettik. Yine dedik ki Samaniler döneminde yerli dil olarak kullanılan Fars dili İran'ın Türk kökenli kralları tarafından resmi dil olarak kullanıldı ve başka kavimlerden ve kültürlerden sözcük ve kavramları benimseme yeteneği sayesinde uluslararası bir dil olma kapasitesini ve yeteneğini ortaya koydu. Gameri 6. yüzyılda İslam dünyasının geniş topraklarının büyük bir bölümü İran kültürü etkisi altında yetişen ve gelişen Türk kökenli hükümdarların nüfuzu altındaydı. Bu hükümdarların sayesinde Fars dili Çin ve Hindistan'dan Anadolu topraklarına kadar geniş bir alana yayıldı ve o dönemin en muteber uluslararası dillerinden birine dönüştü. Fars dilinin Hindistan gibi bazı bölgelerde nüfuz ve yayılma hızı o kadar fazlaydı ki bu yörelerin yazar ve şairleri eserlerini Fars dilinde hazırlamaya başladı.
Timuriler döneminden itibaren hem Farsça ve hem Türkçe'ye musallat olan yazarlar ve şairler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Hirat'ta yaşayan Emir Ali Şir Nevai her iki dilde şiir yazıyordu. Anadolu toprakları ise Selçuklular iktidarından itibaren Fars dilinin nüfus alanına girdi. Rum Selçuklular olarak anılan toplum Anadolu topraklarına giderek bu toprakları ele geçirdikten sonra İran Selçukluları gibi Fars dili ve İran kültürünün nüfuzu altına girdi ve resmi ve yazışma dilleri Farsçaydı. O dönemde Asya kıtasının bu bölgesinde Türk dili ve edebiyatı henüz gelişmemişti ve yörede yaşayan Türk halkı günlük yaşamlarında Türkçe konuşmalarına karşın resmi ve idari dilleri Farsçaydı.
İranlı büyük şair Mevlana Celaleddin, Gameri 6. yüzyılda doğduğu Bel diyarında Rum Selçukluların başkenti Konya'ya göç ettiğinde Fars dili bu yörede o kadar yaygındı ki gittiği her yerde insanlar Mevlana'nın dilini ve kültürünü tanıyordu. O dönemde gerçi Konya, İran kültürünün nüfuz alanının en batısında yer alıyor ve Bel diyarından çok uzaklarda bulunuyordu. Ancak Mevlana yeni ortamda asla yabancılık çekmedi. İşte bu yüzden Mevlana Farsça şiir yazmaya başladı. Çünkü hem kendi ana diliydi hem de bu diyarda yaşayan insanlar bu dili biliyor ve kullanıyordu.
Osmanlı İmparatorluğu da Safevi İmparatorluğu kadar ve hatta daha da fazla Fars dilinin nüfuzu altındaydı. Birçok Osmanlı İmparatoru Fars dili ve edebiyatı ve şiirlerine hayrandı ve İran milleti gibi İranlı büyük şair Hafız'ın şiir divanı ile falına bakardı ve isteklerine ve niyetlerine kavuşunca da Şiraz'da Hafız'ın türbesine hediyeler yolluyordu. Örneğin Osmanlıların son imparatorlarından Abdülhamit bir keresinde Hafız divanı ile falına baktı ve Hafız'ın şiiri onu Ayasofya Camii'ne gitmekten sakındırdığı için kullandığı aracını boş yolladı ve araç yolda giderken infilak etti. Bu gelişmenin üzerine Abdülhamit Hafız'ın türbesine değerli hediyeler gönderdi.
Batılı araştırmacı Arnold Toynbee'ye göre tamamen İran medeniyeti ve Fars dilinin nüfuzu altında yetişen Osmanlı İmparatoru Selim, Avrupa'nın yarısını fethettiğinde aslında İran medeniyeti Avrupa'nın yarısına yayılıyordu. Ve ne zaman Mısır ve Kahire'yi fethettiğinde aslında İran medeniyeti Arap medeniyetine galip geliyordu. Çünkü Kahire'nin düşmesi Haçlı Savaşları sırasında Konstantinopolis'in düşmesi kadar önemliydi. Toynbee'ye göre Safavi Kralı İsmail ve Osmanlı Kralı Selim her ikisi İran medeniyetinin yetiştirdiği krallardı. Nitekim Selim Fars dilinde şiir yazıyor ve sarayında Farsça konuşuluyordu.
Osmanlı Kralı Beyazıt'ta Cami, Mevlana, Seyfuddin Ahmet ve Mir Cemalettin Ataullah gibi İranlı büyük şair ve alimleri takdir ediyor ve onlara hediyeler gönderiyordu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Hakani'nin kasidesini ezbere ve Farsça okudu. Öte yandan Osmanlı sarayındaki şairler İranlı büyük şairleri taklit ediyordu. Örneğin Osmanlı şehzadelerinden Mahmut'un sarayındaki şair Behişti Nizami taklit ederek 5 defterde bir şiir mecmuası yazdı veya Kanuni Sultan Süleyman sarayındaki Firdevsi adlı şairde Süleyman iktidarının tarihini İranlı büyük şair Firdevsi taklit ederek Şahname adlı eseri gibi yarı nazım yarı nesir şeklinde yazdı.
Gerçekte Osmanlı Devleti'nde geniş şiir ve nesir yazılarının temelini yine bu diyarda yaşayan ve Fars dilinde yazan İran kökenliler attı. Türkler Fars edebiyatından sadece düşünceleri değil aynı zamanda bu düşüncelerin sanatsal beyanını da borç almıştı. Ve bu bakımdan derin bir şekilde Fars dili ve edebiyatının etkisi altında bulunuyordu. Anadolu'da Türkçe şiir yazan ilk şair Mevlana'nın oğlu Bahaddin'di. Bahaddin, Rubahname adlı şiirini Fars dilinde ve Mesnevi kalıbında yazdı. Ve içinde 156 beyt Türkçe şiir yerleştirdi. Böylece Türk edebiyatının Türkçe şiir temelini atmış oldu. Türk edebiyatı 15. yüzyıldan itibaren 100 kadarlık bir sürede Cami ve Emir Alişir Nevai'nin etkisi altındaydı. İranlı şairler Saip İsfahani ve Şevket de Türkçe şiir alanını büyük ölçüde etkileyen şairlerdi.
Aslında Osmanlı'da Türkçe şiir yazmaya başlayan ilk şairler Fars dili de biliyor ve bu dilde de şiir yazıyordu. Örneğin İmadettin Nevsimi Arapça ve Farsça şiir yazmasına karşın esas şiir divanını Türkçe yazdı. Fars dili ve edebiyatı sadece Anadolu topraklarında değil aynı zamanda Osmanlı'nın fethettiği Balkanlarda da yaygınlaştı. Örneğin Hafız'ın şiir divanına yazılan en muteber şerhlerden biri Boşnak Muhammed Sudi'nin şerhidir. Sudi Osmanlı sömürgelerinden Bosna'da yaşayan bir edipti ve hem Farsça ve hem Arapça biliyordu ve Osmanlı sarayında hizmetkarları eğitiyordu.
Osmanlılardan başka Doğu Türkistan'a musallat olan Uygur veya Çağatay Türkleri de Fars dilini biliyordu. Nitekim Çağataylıların Prensi Haydar Mirza, Orta Asya Moğolları Tarihi adlı eserini Farsça yazmıştı. Yine İspanya topraklarında Müslümanların iktidarı döneminde bu diyarın Toledo kentinde Fars dili ve İran kültürü büyük itibar görüyor ve İran'ın Farabi ve İbn Sina ve diğer büyük bilginlerinin kitapları yüklü paralar ödenerek satın alınıyordu. Toledo kentinin büyük kütüphanesinde Fars diline yazılan birkaç bin cilt kitap yer alıyordu.
Bugün birçok kanıt ve belge İslam'ı ilk kez İranlıların Çin topraklarına götürdüğünü gösteriyor. Fransız profesör Şefer ise Çinli Müslümanların Moğol döneminden önce ve Moğol döneminde kendi istek ve iradeleri üzerine Çin'de ikamet eden İranlıların soyundan olduğuna inanıyor. Bugün Çinli Müslümanların arasında hala dini farizeler yerine getirilirken birçok Farsça sözcük kullanılıyor. Tüm bu anlatılanlar Fars dilinin Kameri 6. yüzyıldan itibaren kapasitelerini geliştirerek İslam dünyası genelinde uluslararası bir dile dönüşme özelliğine sahip olduğunu ve asırlar boyunca Müslümanların iletişim dili olarak kullanıldığını gösteriyor. Gerçekte Fars dili İslam dünyasında rolü ve işlevi, Latince'nin Hristiyan dünyasında Orta Çağ'da ifa ettiği rolü ifa ediyordu.
Değerli dinleyiciler, İranlı Ölüler, Evrensel Mefahirler başlıklı programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da Bilim Tarihi.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimlere anma yılı olarak adlandırılmıştır.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Birçok tarihçi insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemenin İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıştırmaya çalıştığımız bugünkü sohbetimizde Ömer Hayyam'ın bilime katkılarını ele alacağız.
Ömer Hayyam olarak bilinen Gıyaseddin Ebu'lu Fet, Ömer İbni İbrahim Nişapuri, Selçuklular döneminde İran'ın en tanınan matematikçi, astronom, tarihçi, filozof ve şairiydi. Matematik, edebiyat, din ve tarih konularında ustaydı. Hayyam'ın kübik denklemleri çözmedeki rolü ve Öklid'in 5. ilkesi üzerine yaptığı çalışmalar adını bilim tarihinde seçkin bir matematikçi olarak kaydetti. Ayrıca kendisinden dörtlük şeklinde rubailer geriye kalmıştır.
Ömer Hayyam, Hicri 5. ve Miladi 11. asırda İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Nişabur kentinde dünyaya geldi. Orta yaşındayken İmam Muvaffak Nişaburi'den fıkıh dersleri aldı ve ardından hadis, tefsir, felsefe, hikmet ve kök bilimi öğrendi. Bazı yazılara göre Hayyam felsefeyi direkt Yunan dilinden öğrendi. Hayyam'ın Hicri 502 ila 505 yılları arasında yine Nişabur kentinde vefat ettiği biliniyor. Mezarı ise yine aynı kentte İmamzade Mahruk Türbesi'nin bulunduğu bahçededir.
Bazı tezkere yazarları Hayyam'ın Ebu Ali Sina'nın öğrencisi olduğunu yazarken bazıları da onun İmam Muvaffak Nişaburi'nin öğrencisi olduğu kanaatindeler. Fakat Hayyam'ın Ebu Ali Sina'nın öğrencisi olma ihtimali çok uzaktır. Zira zaman bakımından çok farklı dönemdeler. Hayyam bir yerde İbni Sina'yı kendi hocası olarak tanıtıyor. Fakat büyük ihtimalle bu konu daha çok manevi boyuta sahiptir.
Belçikalı bilim tarihçisi George Sarton, Hayyam'dan Orta Çağ'ın en büyük matematikçisi olarak söz ederken onun hakkında şöyle yazıyor. Hayyam 1. 2. ve 3. derece denklemler üzerinde sistematik bilimsel araştırma yapan ve bu denklemlerin takdire şayan bir sınıflandırılmasını veren ilk kişidir. Her türlü 3. dereceden denklemleri çözmeyi düzenli olarak araştırdı ve bunları geometrik olarak çözmeyi başardı. Bu araştırmaları içeren cebir bilimi üzerinde yazdığı risale sistematik bir bilimsel düşünceyi tanıtıyor ve Orta Çağ'ın en seçkin eserlerinden biri ve muhtemelen onların arasında en seçkinidir. Üçüncü dereceden denklemlerin bir yanıttan daha fazla yanıtı olabileceği veya asla yanıtı olmayabileceğini gösteren ilk kişidir. Hayyam üçüncü dereceden denklemlerin genelde ikinci dereceden denklemlere çevirerek çözülemeyeceğini fakat konik kesitler kullanılarak çözülebileceğini gösteren ilk kişidir.
Hayyam'ın matematik konusundaki eserlerinden biri Risale-i fi Şerhi ma eşkele min Muşaderati Kitabi Öklistes'tir. Hayyam bu kitapta O kilit geometrisinin ilkelerini özellikle paralel doğrular teoremi ve Öklit geometrisinin temellerini konu alan ana ilkeyi inceledi ve beşinci ilkeyi kanıtladı. Bu kitabın günümüze ulaşan tek nüshası Hollanda'nın Leiden kütüphanesindedir. Hayyam bu kitapta yüzyıllar boyunca tüm dünyada ders kitabı olarak okutulan Öklit'in geometri ilkelerine şüpheyle yaklaşıyor. İlginç olan ise 700 yıl sonra Hayyam'ın kullandığı aynı yöntem Rus matematikçi Nikolay Lobachevski tarafından Öklidiyen olmayan geometride kullanılıyor. Bundan kısa bir süre sonra Albert Einstein bu yöntemi kullanıyor.
Matematik alanında Hayyam'ın diğer önemli eseri Müşkilatel Hisap'tır. Kendisi bu kitapta iki sayının toplamının üçlü ifadesinin cebirsel açılımı olan binom teoreminin genişletilmesi için kurallar keşfettiğini iddia ederek bu iddiasını cebirsel yöntemle kanıtlıyor. Bu yüzden başarılar arasında binom açılımının kat sayılarına belirleme başarısını da saymak gerekir. Gerçi yüzyıllar boyunca bu konu keşfedilmedi. Bu yüzden bu konuda Newton'dan önce bu konuya ulaştığı için birçok akademik kitap ve referansta binomları Hayyam-Newton binomu olarak geçiyor.
Bu arada Hayyam'ın kat sayıları elde etme yöntemi bu kat sayıların aritmetik üçgenin Hayyam üçgeni olarak adlandırılmasına sebep oldu. Avrupa'dan buna Hayyam-Pascal üçgeni deniliyor. Tabii ki Hayyam'ın bu kat sayılar için cebirsel bir yöntem keşfetme konusundaki öncülüğünü zedelemiyor. Hayyam ayrıca müziğin matematiksel analizini de ele almış ve bir eserinde müzikte dizilerin tanımı gibi önemli konulara değinmiştir. Günümüz tabiriyle A, B ve C sayılar arasında bir nevi müzikal ilişki vardır. İlginç olan bu seriden elde edilen rakamların doğal gamı ile oldukça uyumlu olmasıdır. Bu rakamlar başın yumuşatılmış gamından pek uzak değildir. Kuşkusuz eski İran müziğinin matematiğini keşfetmek bilimsel müziğin ana dallarını bulmaya yardımcı olabilir.
Hayyam'ın en önemli çalışmalarından biri hiç şüphesiz Hicri 5. asırda İran takvimini düzenlemesidir. Hayyam bunun için yer kürenin güneş etrafındaki yörüngesini 16. ondalık basamağına kadar hesaplar. Celali takvimi olarak da bilinen bu takvim gökbilimcilere göre dünyanın en dakik takvimidir. Gökbilimcilere göre Hicri Şemsi takvimi miladi takvimden çok daha dakiktir zira hata payı her 3770 günde sadece bir gündür. Bu rakam miladi takvimde her 3330 gündür.
İslam'dan önce ve miladi 226 ile 652 yıllar arasında Pers İmparatorluğuna hüküm süren Sasaniler döneminde her yıl 12 ay ve 365 gündü. Fakat gerçek yıl 365 gün 5 saat 48 dakika ve 49 saniye olması ve Sasanilerin geleneksel yılı 365 gün olduğundan her 4 yılda bir kez geleneksel yıl gerçek yıldan bir gün geri kalıyordu. Nevruz ise bir Ferverdin tarihine denk gelmiyordu. Selçuklu krallarından Melikşah ve Hacı Nizamülmülk Tusi vezirliği döneminde takvimdeki bu karışıklığa son vermeye karar verilince görev Hekim Ömer Hayyam'a veriliyor. Hayyam seçkin gökbilimcilerden bir grupla birlikte yeni hesaplar yapıyor. O sırada Hayyam daha 30 yaşını aşmamış fakat önemli bilimsel şöhrete sahipti.
Hayyam tarafından düzenlenen Celali takvimi, geleneksel yılı doğal yılla eşleştirmeyi başardı. Bu takvimde Nevruz tam da baharın ilk günü veya gök bilimcilerin tabiriyle bahar ekinoksunda yerleştirildi ve tüm geleneksel mevsimler gerçek mevsimlerle eşleşti. Günümüzde İran takvimindeki Celali takviminin aynısıdır. İlk bahar ve yaz 93 gün, sonbahar 90 gün ve kışla 89 gün olması ise her geleneksel mevsimin tam ve kesin olarak gerçek mevsime eşit olması içindir. Celali takvimle hesaplanan yıl, her 10 bin yılda yaklaşık 3 gün gerçek yıl ile farklı olan miladi takvimin tersine her zaman gerçek yıl ile eşittir ve asla geri kalmaz. Bu yüzden Celali takvimde artık yıl sabit değil ve her yıl yapılan rasat ile belirlenir.
Tahran Radyosu.
Ömer Hayyam büyük bir filozof ve gök bilimciydi. Buna rağmen ondan öğrenilebilecek belki de en önemli konu yaşadığı anı ganimet saymaktır. Genelde bir düşünürün yaratılışın gizemleri ve insan kaderinin izlenimi ve görünmezliği karşısındaki şaşkınlığını sıklıkla gösteren bu felsefe onun dörtlüklerinde ve şiir diliyle ifade edilir. Hayyam tecrübeli ve gün görmüş bir insan olarak daha gelmemiş olan yarının bir anlamı olmadığını ve özgür düşünen bir insanın da kaybedilen geçmişi düşünmediğini bilirdi. Bu yüzden Hayyam mutlu olmayı tavsiye ediyor. Bu da felsefi açıdan fırsatı ganimet sayarak her anın mutlu geçirilmesini tavsiye ediyor.
Hayyam'a göre hayat tüm acı ve dertleriyle gönül bağlamaya değerdir ve tam da bu acı ve dertler onu değerli kılmış ve akıllı insan bu dünyanın değersiz olduğunu biliyormuş. Eşyaların gerçeğini aramak, Hayyam'ın ilgisini çekmiş ve bu yolda tüm aşamaları şüphe merceğiyle inceleyerek bakmış, üstelik matematikçi olduğundan kaliteli ve imsel bir yaşamın yok olmak ve ölümden daha iyi olduğunu savunmuştur. Günümüzde Hayyam bir şair, bir matematikçi ve bir gök bilimci olarak tanınıyor.
Gerçi birçok araştırmacı Scott Fitzgerald tarafından tercüme edilen şiirleri Hayyam'ın yazdığına inanmıyor, fakat bu konu bizzat İranlılar ve Batılılar açısından Hayyam'ın farklarını gösteriyor. Fakat Hayyam şiirlerinin Batı edebiyatının Mark Twain'dan T.S. Eliot'a kadar etkisi onu Doğu felsefesinin sembolü ve dünya aydınlarının sevilen şairi yapmıştır. Hayyam'a birkaç binden fazla dörtlük atfedilmiş olsa da onun dörtlüklerinin gerçek sayısının 70 civarında olduğu tahmin ediliyor. Fars dilinde çok popüler olan felsefi temalı, mutlu ve anı yaşamayı tavsiye eden şiirler.
Hayyam, badedin mist olduysan mutlu ol. Bir ay yüzlüyle oturduysan mutlu ol. Dünyanın sonu yok olmak olduğundan, sanki yokmuşsun varlığında mutlu ol.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılının UNESCO tarafından temel bilimleri anma yılı olarak adlandırılması nedeniyle İranlı Bilim Tarihi dizi sohbetimizde sizlere İranlı bilim adamlarından bazılarının yaşamı ve İranlıların bilim alanında insanlığa sunduğu sayısız hizmetler ve eşsiz başarıları ile tanıştırmaya çalışıyoruz.
Bu arada bizleri turkish.aws.irib.ir üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca www.parsday.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 86. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere kısaca zorluklar ve acılara dayanan, ceza vermede acele etmeyen, her zaman sabırlı olan sabır hakkında konuşacağız. Sabır ile ilgili kelimeler Kur'an-ı Kerim'de en az 90 kez geçmektedir ve her biri yararlı konularla beraberdir.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde Allah zatının kimse tarafından erişilmez ve tanınmaz ve fakat kulların ulaşabildiği tek şeyin Allah'ın özellikleri ve mübarek isimleri olduğunu belirttik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyuruyor: "Aziz ve celil olan Allah için 99 isim vardır. Kim ki Allah'ı o isimlerle çağırırsa duası kabul edilir ve onları sayan kimse ise cennete girer." Tabii ki Esmaül Hüsna'yı saymaktan hedef, kendi canımıza onların ışığını yansıtmak ve onlarla donanmak, o ahlaka bürünmek, o yolu izlemek ve o özelliklere benzemeye çalışmaktır.
Bugünkü sohbetimizde Esmaül Hüsna'dan 99. mübarek ismi yani sabur hakkında konuşacağımızı belirttik. Sözlükte tahammül etmek, kendine tutmak, sızlanmamak anlamındaki sabır kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olan sabur, çok sabırlı demektir. Tabi sabur Allah'a nispet edildiğinde günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla muamele eden, kulların isyanı ve küfrüne karşı etkilenmeyen anlamındadır.
İnsan Allah'a kulluk ve itaat etmekle muvazzaf olmakla birlikte irade sahibi biri olarak kendi iradesi ve isteğine göre sapabilir ve günah ve masiyet bataklığına boğulabilir. Bu durumda sabır olan Allah isyan eden kulları aniden cezalandırıp onları yok edebilme gücüne sahip olmasına rağmen onların belki hakkı bulup sapkınlıktan kurtulabilecekleri için mümkün mertebe son ana kadar onlara fırsat veriyor.
Sabur ismi şerifi anlam olarak Esmaül Hüsna'dan Mübarek Halim ismine yakındır. Her iki sözcük halk arasında birbirine girene geçebiliyor ve her ikisi aynı anlam taşıyor. Fakat aralarında bazı farklılıklar vardır. Hilm insan konusunda kişinin gazap ve duygularından kaynaklanan heyecanlara karşı huzur, güven ve sabır kazanması anlamındadır. Bu yüzden hilmin gazabın karşısı olduğu söyleniyor.
Fakat sabır daha geniş ve kapsamlı anlamı vardır. Zira sabır üç şey hakkında geçerlidir. Biri şeytanın ve nefsin vesveselerini, ikincisi Allah'a ibadet ve itaatın zorluklarına ve üçüncüsü ise nazil olan musibetler ve belalara. Öyle ki sabır insan olaylardan önceki vakur görünüş ve huzura sahiptir ve dilini şikayetten ve organlarını da anormal hareketlerden sakındırır.
Allah sabırdır ve peygamberlere ve onları izleyenlerine de sabırlı olmaya davet ediyor. Allahu Teala peygamberler ve iyilerin zafer sırrının dinin tebliği sırasında zorluklara ve musibetlere karşı sabırlı olmaları olduğunu belirtiyor. Bu yüzden sabır kelimesinden türeyen kelimeler Kur'an-ı Kerim'de de en az 90 kez zikredilmiş ve her defasında beraberinde yararlı konulara da değinmiştir. Bu ayetlerden biri
Bakara suresinin 153. ayetidir. Allah-u Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da sabrın konumu ve değeri hakkında şöyle buyuruyor. Sabırlı olun, zira sabır ve imanın birbirine konumu tıpkı baş ve beden gibidir. Ve bedenin başsız yararlı olmadığı gibi sabırsız imanda yararlı değildir.
Kullar arasında Esma-ül Hüsna'dan Sabur ismin şerifi nail olanlar, engeller ve zorluklara karşı sabırlı olan, şikayette bulunmayan ve üzülmeyendir. Aslında sabır, insanın Allah'a olan sevgisini yoğunlaştıran ve Allah'ın lütfu, rahmeti, ihsanı ve mağfiretini insana hediye eden ve onu kitap ve sünnet üzerine sabit ve kararlı kılandır. Kendisinin de sabur ismi şerefiyle donatan sabırlı insan ilahi renklere bürünerek onun sevdiği kula dönüşüyor.
Örneği ise Allah'ın peygamberi Hazreti Yakup aleyhisselamdır. Büyük mal ve servete sahip olan Hazreti Yakup aleyhisselam tüm mal varlığını kaybetti. Hatta tüm evlatları da aniden öldüler ve kendisi de ağır bir hastalığa yakalandı. Fakat tüm bu musibet ve zorluklar o hazretin yine Allah dergahına şükretmesini engelleyemezken hatta daha fazla duada ve münacatta bulunmasını sağladı. Bu yüzden ilahi hikmet gereği ondan alınan tüm nimetler tekrar kendisine geri verildi.
Sa'd suresinin 43 ve 44. ayetlerinde ise şöyle okuyoruz. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt vurmak üzere ailesine ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Ve tabii ki sabrın mükafatı ilahi mağfiret ve ebedi cennete girmekten daha az bir şey değildir.
Unutmayalım ki Kur'an ve itret kültüründe her iyi amel veya hayırlı işin belirli ve kesin bir ödülü vardır. Fakat Zümer suresinin 10. ayetine göre kıyamette sabrın ve sabır olanların ödülü ölçülemeyen ve sınırsızdır ve sabırlı olanlar ise mükafatlarını hesapsızca alırlar. Allahu Teala Ra'd suresinin 24. ayetinde şöyle buyuruyor. Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir.
Sabrın ilahi evliya ve peygamberlerin seçkin sıfatlarından biri olduğu gibi onların bazıları sabrın en bariz örneklerindendir. Örneğin Resulullah'ın muhaliflerinin tekzipleri, alay etmeleri ve eziyetlere karşısındaki sabrı gibi. Fakat tüm bunlara rağmen Allah o hazreti daha büyük bir sabır olan sabr-ı cemile davet ediyor. Maarij suresi 5. ayetinde şöyle okuyoruz. Ey Muhammed, sen güzel bir şekilde sabret. Aslında güzel sabır anlamında olan sabr-ı cemil, zor olaylar ve ağır denemelere karşı insan ruhunun genişliği ve kişiliğinin göstergesidir. Sabr-ı cemilin en güzel örneklerinden biri Hazreti Zeynep Kübra selamullahi aleyhadır.
İslam dünyasında bu seçkin kadının kişiliği zorluklara ve acılara, özellikle kardeşi İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela kıyamı sırası ve ardından yaşananlara karşı direnmek ve sabır kelimesiyle yorulmuştur. Bu sabır ve direniş Hazreti Zeynep-i Kübra'nın güzel bakış açısından kaynaklanıyor. Zira Kerbela kıyamı ardından Yezid'in o hazrete, "Acaba Allah'ın size ne yaptığını ve Kerbela'da başınıza neler geldiğini gördün mü?" sorusuna karşı Yezid'e şöyle buyurdu: "Ben güzellikten başka bir şey görmedim." Bu anlam yüklü cümle, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın sabır seviyesi ve o hazretin her zaman ilahi kaza ve kadere teslim olduğu ve asla ilahi dergaha şikayette bulunmadığı ve rızasının azametini gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin son dakikalarında sizlere Cevşen-i Kebir duasının 57. bölümünü aktarmak istiyoruz. Allah'ım, ben ismin hürmetine sana el açıyorum. Hacetlerimi senden diliyorum. Ey çok affeden, ey çok bağışlayan ve ey çok sabreden, ey kullarının amellerini karşılıksız bırakmayan, ey çok şefkatli olan, ey çok merhametli olan, ey kendisinden dilekte bulunulan, ey salih kullarını çok seven, çok sevilen, ey münezzeh, ey mukaddes. Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilah olmayan. İmdat, imdat, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizlere www.parsude.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir adresinden programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin İstikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı,
evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil, mücadele, savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer Uzak Doğu'dur, bir yer Orta Doğu'dur, bir yer Yakın Doğu'dur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran, dünyanın en eski uygarlıklarından birinin evidir. Dünyanın İran'a olan hayranlığı yeni bir şey değil. Yüzyıllardır dünya, diğer ülkelerden tamamen farklı bir ülke olarak kabul edilen bu ülkeye hayran kalmıştır. Merhaba, İranlılar Arasında adlı podcastimize hoş geldiniz. Önceki bölümde size İran evlerinin, avluların ve havuzların kombinasyonundan bahsetmiştim. Ben Mehtap Mahir, bu bölümde İranlıların oda ve ev sahibi olma şekli ve biraz da kültürleri hakkında bilgi vereceğim. Thank you. birçok Batı ve Avrupa ülkesinde insanlar ev satın almakla ilgilenmezler ve kiralamayı tercih ederler. Ancak İranlılar için ev sahibi olmak çok önemlidir ve kiracı olmak İranlılar için çeşitli nedenlerden dolayı hoş değildir. Bunun sebeplerinden biri İran'da ailenin önemidir. İran kültürü aileyle birlikte yaşamayı tercih eder ve birçok genç aile kurana kadar ebeveynleriyle yaşarken ev satın almak için herhangi bir girişimde bulunmaz. Avrupa ülkelerinde ise birçok kişi 18 yaşında aileden ayrılır ve kiralama, insanların daha küçük yaşlardan itibaren karşılaştığı durumlardan biridir. Ancak mobilyalı dairelerin genellikle kiralandığı Batı ülkelerinin aksine, İran'da mobilyalı daireler genellikle yabancılara kiralanır ve İranlıların kiraladığı evler tamamen boştur ve bazen sadece ampuller ve nadiren perdeleri vardır. Bu, kiracının tüm evi kendi eşyalarıyla doldurması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle ev, kiracının eşyaları için küçük olabilir. Bu durumda fazlalık eşyalarını depoya götürmesi gerekir veya ev o kadar büyük olabilir ki halıları tüm evi kaplamaz ve evi boş bırakmamak için tekrar halı ve diğer gerekli eşyaları temin etmesi gerekir. Bu taşınmalarda mobilyalar ve elektrikli ev aletleri hasar görebilir. Bu ülkede ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişki iyi olsa da kiracılar yeni evlerine taşınırken ev sahibinin malına zarar vermemek için çok dikkatli davranırlar. Elbette bir ev sahibinin kiracıya karşı iyi davranmaması durumunda bile İranlılar genellikle buna olumlu bakarlar. Çünkü eski bir İran atasözü, kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar der. Bu nedenle bunu daha hızlı ev sahibi olma fırsatı olarak kullanırlar. Bu nedenle çoğu İranlı metrekaresi az bile bir evde yaşamayı ve ev sahibiyle uğraşmamayı tercih eder. Ayrıca bu sayede aile yuvalarını daha sağlam ve samimi hale getirirler. Dolayısıyla İranlılar için ev sahibi olmak önemlidir. Bunu ailemin yakınlarından birinin düğününde daha iyi anladım. Gelinin babası, kızının kiralık bir evde hayatına başlamasına razı olmadığını söyledi. Neyse ki damadın annesi küçük bir tek yatak odalı daireye sahipti ve gelin ve damat hayatlarını orada kurmaya başladılar. Bir diğer akrabam da 3 katlı bir apartmana sahipti. Kendisi 1. katta yaşıyordu. 2. katı kiralamıştı ve 4 oğlu sırasıyla 3. katta hayat kurmaya başlamışlardı. En büyük oğulları 3 yıl o katta yaşadı ve ev sahibi olduktan sonra taşındı. 2. oğulları da ortak hayatını orada kurdu ve bir süre sonra kendi evine gitti ve en küçük oğul da ev sahibi olana kadar karısıyla orada yaşadı. Ancak tüm gençler hayatlarını kendi evlerinde kuramazlar. Özellikle de maddi desteği olmayanlar. Para biriktirmek, bankadan kredi almak veya ev sahibi olmak için devlet teşviklerinden yararlanmak için bir daire kiralarlar. Geleneksel İran evlerinde odaların çoğu birbirine benzer şekilde inşa edilmiştir. Örneğin bir yatak odasının yapımı evin oturma odası bölümünden çok daha farklı değildir. Bu nedenle bu gibi odalarda mobilya bulunmuyordu. Çünkü mobilya varken oda sadece oturma odası olarak kabul edilirdi. Ancak geçmişte İranlılar o kadar samimiydi ki işleri birlikte yapıyor ve ihtiyaç duyduklarında veya mevsim değiştiğinde odalarını birbirleriyle değiştiriyorlardı veya hepsi aynı odada kendi bağımsız işlerini yapıyorlardı. Birlikte olmayı tercih ediyorlardı ve birlikteyken daha fazla güvenlik ve huzur hissediyorlardı. Hatta birinin evde yalnız olması veya yalnız uyuması çok nadirdi. İran'dayken fark ettiğim ve beni çok etkileyen şey, Hüseyin'in büyük annesi 95 yıllık yaşamında evinde hiç yalnız yatmamasıydı. Ancak günümüzde İran şehir evleri artık böyle değil. Bugün Tahran'ın arka sokaklarında dolaştığınızda ailemin bana anlattığı güzel eski evlerden eser kalmamış. Tahran'ın merkezi pazarının etrafında sadece birkaç eski ev kalmış. Yerlerini çok katlı apartmanlar veya konut kompleksleri almış durumda. Bugünkü Tahran dairelerinin her biri kendine özgü bir tasarıma ve karaktere sahip. Pencere tarzları ve farklı bina cepheleri ve benzersiz kapılar göz alıcı. Evler ya kuzeye ya da güneye bakar. Kuzeydeki evlere girerken önce avludan geçmeniz gerekiyor. Ancak güneydeki evlerin avlusu binanın arkasında yer alıyor. Güney evleri güneş alır ve bu bir avantajdır. Gördüğüm gibi son yıllarda Tahran'daki eski ev sahipleri tek katlı evlerini her katta bir veya iki veya daha fazla daire bulunan çok katlı apartmanlara dönüştürüyorlar. Bu nedenle evlerin bugünkü işlevi geçmişe göre çok değişmiştir. Bu şekilde ev sahipleri genellikle apartmanın ilk katını kendi konutları olarak seçer ve diğer katları kiraya verirler. Bu apartmanlarda binanın işlerini yürütmek için bir yönetici seçerler. Her katın sakinleri kendi katlarının merdivenlerini temizlemekle yükümlüdür veya bir temizlikçi tüm merdivenleri temizler ve ücreti tüm sakinler arasında bölüştürülür. İran'da bir eve yerleşmenin satın almaktan başka 3 yolu vardır. Evi kiralayabilir ve kirayı diğer ülkelerde olduğu gibi aylık olarak ödeyebilirsiniz. Veya mülkün bedelinin 5'te 1'ini ev sahibine verebilir ve rehin olarak adlandırabilirsiniz. Ve artık aylık kira ödemezsiniz. Kira sözleşmesi sona erdiğinde ev sahibi parayı kiracıya iade eder. Ev rehin sistemini ilk kez İran'da gördüm. Rehin parasıyla iş yapan veya arazi satın almak için bankadan kredi alan ev sahipleri için faydalıdır. Ayrıca paralarını yatırım yapmak isteyenler için de faydalıdır. Günümüzde daha fazla kullanılan üçüncü bir yol ise rehin ve kiradır. Bu yöntemde kiracı kira bedelinin bir kısmını rehin olarak, kalan kısmını ise aylık kira olarak öder. İran'daki evlerin şekli ve işlevinden ayrı olarak siz her şeyden çok İranlıların birbirleriyle nasıl etkileşime girdikleri ve ilişkileri hakkındaki geleneklerden bahsetmek istiyorum. Şubat 1989'da İran'da geçirdiğin 10 gün benim için İran kültürünü öğrenmek için yoğun bir kurs gibiydi. Farsçayı çok az anlıyordum ve İran kültürünü bundan çok daha az anlıyordum. Ayrıca kuralları öğrenmem ve bunlara uymam uzun zaman aldı. Yunanistan ve İngiltere'deki İranlı arkadaşlarım bana İran'da nasıl davranmam gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmuşlardı. Ancak bu tavsiyeler ve öneriler daha iyi anlamama yardımcı olmadı. Sadece daha temkinli davranmama neden oldu. Her insan için kendi kültürünü gözlemlemek zordur. Bu zorluk esasen içine o kadar dalmış ve buna o kadar alışmışızdır ki onu normal kabul ederiz ve aslında onu başka bir açıdan gözlemlemek zor olabilir. İlk başta bir kültürden diğerine çok fazla fark nedeniyle kültürel şoka girebilirsiniz. Ancak genellikle bir süre sonra hem yeni kültürü hem de kendi kültürünüzü daha iyi anlarsınız. Benim başıma gelen de buydu. Ancak İngiliz kültürü de eklendi. Yine de bu kadar yıl sonra İran kültürüne o kadar aşina oldum ve onu o kadar benimsedim ki gördüğüm şey çoğu zaman benim için anlaşılır ve anlamlı oluyor. Bu süre zarfında öğrendiğim bir diğer şey de bir kişinin veya kültürün zayıflığı bir başkası için olumlu bir özellik olabilir. Örneğin bir keresinde Atina'da çok kalabalık bir sokakta Hüseyin önümde yürüyordu. Aynı anda arkamdan bir adamın karısına "Bak, Arap erkekleri eşlerinin önünde nasıl yürüyor, bu eşlerine pek saygı duymadıklarını gösteriyor." dediğini duydum. Bu olay yıllar önce yaşanmış olsa da kendi kendime diyorum ki belki de şimdi hemşehrilerim eskiye göre daha az ön yargılıdır ya da belki de ben bunu diledim. Ama bu olay ötekiler hakkındaki yargılamamızın çoğunlukla kendi kültürümüzün kurallarını başkalarının kendi kültürlerinden kaynaklanan davranışlarına dayandırdığımızı gösteriyor. O zamanlar Yunanistan'da erkeklerin hanımlar için kapıları açması ve arkalarından yürümesi gelenekti. Bu nedenle Yunan adam bunu yapmayan Arap erkeğinin eşine saygı duymadığını savundu. Bu durumda Hüseyin kalabalıkta bana yol açmak için önümden yürüyordu. Bir adam veya kadın sizinle yürürken ve sadece bir kişinin geçebileceği bir yere, örneğin bir koridora, kapı girişine veya asansöre vardığınızda yanınızdaki kişi istisnasız durur ve saygı gösterisi olarak size yol açar ve önce gitmenizi rica eder. Bu durumda İranlıların normal davranışı şu şekildedir. Birinci kişi durur ve size yolu göstererek ricada bulunur. İkinci kişi de aynısını yapar. Birinci kişi ısrar eder. İkinci kişi de ısrar eder. Birinci kişi erkek ve ikinci kişi kadın ise birinci kişi özür diledikten sonra içeri girer. Birinci kişi ve ikinci kişi aynı cinsten ise genellikle rütbe ve konumları kimin önce özür dileyip içeri gireceğini belirler. Her ne kadar daha yüksek konuma sahip olan kişi daha fazla rica edebilir veya hatta elini kullanarak diğer kişiyi kapıya yönlendirebilir ve bu şekilde alçak gönüllülüğünü gösterebilir. Siz bir dış gözlemci olduğunuz için İranlılar tarafından misafir olarak algılanırsanız bu nedenle en yaşlılar bile size yol verir ve rica eder. Kendinizi gerçek bir İranlı gibi davranmak istiyorsanız onlara buyurun diyebilirsiniz. Ancak ricanızı kabul etmelerini beklemeyin. Bu tartışma yabancı bir kültürü anlama ve onunla davranmanın temelini oluşturur. Davranışlar kültürel değerlerin ve genel ve küresel bakış açısının bağlamında daha iyi anlaşılır. Bir davranışı farklı değer sistemlerine göre inceler ve analiz edersek farklı algılar ve yorumlar elde ederiz. Örneğin kibar ve düşünceli veya meraklı ve küstah olarak değerlendirilebilir. Ancak farklı insanlar meraklı kelimesinden bile farklı anlamlar çıkarırlar. Örneğin trenle şehirler arası seyahat ediyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki yolcular, "Affedersiniz, buraya oturabilir miyim?" gibi durumlar hariç nadiren başkalarıyla konuşur ve sohbet eder. Ardından gazeteye veya kitaba dalır veya kulaklıklarını takarlar. Hatta "Lütfen rahatsız etmeyin" yazan bir etiketi boynuna takabilirler. İranlılar için saatlerce bir yabancıyla seyahat edip onları tanımadan treni terk etmeniz garip ve tuhaf bir davranış olarak algılanır. Yabancılarla sohbet etmeye alışkın olan İranlılar, Amerikalıların ve İngilizlerin genellikle çok soğuk ve münzevi olduğunu ve onlarla arkadaş olma olasılığının olmadığını düşünürler. Bu toplumlarda yaygın olan farklı değerlerden ve sosyal normlardan kaynaklanmaktadır. Amerikalıların ve İngilizlerin değer sistemi, özgürlük, yalnızlık ve mahremiyet ve rahatsızlıktan kaçınmayı savunur. Öte yandan İranlılar için sosyallik, samimiyet ve dost canlısı olmak çok önemlidir. İranlılar Arası'nda podcast serisinin bu bölümünün de sonuna geldik. Bizleri iranradio.ir/tr web sitesi üzerinden dinleyebilirsiniz. Podcast metni de birkaç gün sonra iranradio.ir/tr web sitesi adresindeki radyo web sitesine yüklenecektir. Bu podcast'in içeriğini beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.